Ayrım 8. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 74. Selvi bu hikayeyi sanki kendi de yaşamış gibi içten anlatırken şiddetlenen yağmur pencerenin camlarında ses çıkarmaya başladı. Bayanlar pencereye doğru bakarken Ankaralı Betül, "Bu kadın bizimle dalga geçiyor. Osmanlı döneminde başladı, sonra yakın tarihimize geldi. Böyle masal olmaz. Sabiha Gökçen Atatürk'ün evlatlığıdır. Ben Atatürk'ü çok severim. Ben Atatürkçüyüm. Ben Atatürk'e dil uzattırmam," dedi. Selvi, "Moment, sözümü kesme. Kafam karışırsa masalı iyi anlatamam. Ben kimseye dil uzatmıyorum, hakaret etmiyorum. Sadece masal anlatıyorum. Ama sen yakın tarihtir diye düşünebilirsin. Sabırla masalın sonunu beklersen belki hayatında hiç duymadığın şeyleri ilk defa bugün burada duyacaksın. Sen madalyonun hep bir yüzünü öğrendin. Sen büyüklerinden, öğretmenlerinden hep kahramanlık ve cicim masalları dinledin. Ama madalyonun diğer yüzünde neler oldu, Dersim'de ne acılar yaşandı bilmiyorsun. Belki de masalın sonunda sen de hayretler içinde kalacaksın," dedi. "Bak yine unuttum, moment. Nerede kalmıştık?" "Ha, tamam, hatırladım. Uçaklarda kalmıştık," dedi ve devam etti Selvi. "Pilotların uçak filosundan attığı bombalardan bazıları dağın yamacında renkli kelebeklerle oynaşan Hece ile abisinin tam yanına düşmüş. Bombaların fırlattığı taşlardan biri küçük Hece'nin tam boynuna değmiş ve boynundan kanlar akmaya başlamış. Aynı anda tüm tepelerde karıncalar kadar çok olan boz elbiseliler türemiş. Bunların silahları gürültüyle kan kusmaya başlamış. Hece'nin annesi dışarı koşmuş ve bir kartal gibi yavrularını kanatlarının altına alarak karanlık mağaranın derinliklerine saklanmış. Ama topların, tüfeklerin sesleri mağaraların içini inletiyormuş. Mağaralar derin uçurumlarla, geçit vermez yalçın kayalarla çevrili bir bölgedeymiş. Bu büyük vadinin dar geçitleri, küçük Hece'nin babası, akrabaları ve köylüleri tarafından silahlarla koruma altına alınmış. Boz elbiselilerin bu dar geçitleri aşması imkansızmış. Akşam hava kararmaya başlayınca uçakların gürültüsü kesilmiş. Köylülere saldıranlar, boz elbiseliler dönüp gitmiş. Bomba ve silah sesleri de son bulmuş, ortalık sakinleşmiş. Dersimli gözcüler saldırganların gittiğinden emin olunca siperlere haber vermiş. Önce mevzilerdeki silahşörler açığa çıkmışlar, sonra yüksek sesle herkesi çağırmışlar. Tüm mağaralardaki kadınları, çocukları, yaşlıları bir bir meydana toplamışlar. Hece'nin dedesi Civaheş, kalabalığın göreceği yüksek bir kayanın üstüne çıkmış. Güven veren bir sesle sakin sakin, yavaş yavaş konuşarak milleti sükunete davet etmiş. "Saso, saldırganlar geri çekilip gittiler ama tekrar gelirler. Bu sıcak ayları dağlarda, yaylalarda geçirmek zorundayız. Silahlı adamlarımız yüksek tepelerde sürekli nöbet tutacak ve etrafı gözetleyecekler. Dersime saldıranları 2 saat uzaklıkta görebiliriz. Onlar gelirse biz yine daha yükseklerdeki ormanlara, mağaralara çekiliriz. Kış gelince onlar bu dağlarda yaşayamaz, kışlasına çekilir. Biz de köylerimize döneriz," demiş. Sonra yaralı torununun yanına varmış. Dedesi biricik sevimli torunu Hece'nin boynundaki yaraya bakmış. "Saso küçük bir sıyrıktır. Keşke bütün yaralar böyle olsa. Diğer bölgelerde bir sürü insan öldü. Dersim'de ağır yaralı olan çok. Doktor ve hastanemiz yok. Daha büyük felaketler bizi bekliyor," deyip torununu kucağına alıp alnından öpmüş. Küçük Hece dedesinin beyaz bıyıklarını çekmiş. Dedesi "öf, öf" deyince minik kızın yüzünde acıyla karışık gülümseme görülmüş. O aylarda sürekli silahlı çatışmalar, saldırılar olmuş. O yaz bir oyuna getirip Deman aşiretinin lideri olan Civaheş'i ve birçok lideri tutuklamışlar. Onu Elazığ'da Seyrıza ile birlikte İstiklal Mahkemesi'nde yargılamışlar. Civaheş ömür boyu hapis verilenlerin arasındaymış. Bildiğiniz davada 7 idam ve yaklaşık 50 lidere ağır cezalar verilmiş. Dersim'i lidersiz bırakmışlar. İlkbaharda başlayan saldırılar, çatışmalar, karlar yağana kadar tüm şiddetiyle devam etmiş. Kışın dayanılmaz soğukları başlayınca jandarmalar bu bölgeyi terk edip Hozat'taki büyük kışlaya çekilmiş. Kış boyunca bir olay olmamış, köylerde sükunet varmış. Karlar eriyip yollar açılınca yavaş yavaş hareketlenme başlamış. İlkbaharın Nisan başlarında bir gece tepelerdeki Dersimli gözetleyiciler, boz elbiselilerin yine karıncalar gibi ta aşağıdaki düzlüklerden, güneyden, yani Elaziz tarafından dağlara doğru tırmandığını tespit etmişler. Hemen tüm çevre köylere haber vermişler. Boz elbiselilerin geldiğini duyan tüm köylüler gecenin karanlığında uykulu gözlerle ve yine davar dolu çoluk çocukla dağa doğru yönelmişler. Güçlü olan büyükler çok hızlı davranıp yiyecekleri sırtlamış ve çoktan ormana varmışlar. Diğerleri onları takip etmiş. O gece abisi defalarca çağırdığı halde küçük Hece'yi derin uykusundan ayıltamamış. Onu derin uykusundan çimdikleyerek zorla kaldırmış. Abisiyle küçük Hece göçün en gerisinde kalmışlar. Abisi küçük Hece'yi elinden tutup ite kaka karanlık ormanların içindeki konaklama yerine ulaştırmış. Orman denizinin derinliklerindeki meşe ağaçlarının altında davarlar kesilmeye, kazanlar kaynamaya başlamış. Gözcüler etrafı gözetlemek için yüksek zirvelere çıkmışlar. Boşaltılan tüm köylere Abdal Musa'nın kötülük yapan boz giysili askerlerinin dolduklarını görmüşler. Köylerde bu askerler tüm evleri yakıyor, kara dumanlar göklere yükseliyormuş. Orman içindeki köylüler artık geri evlerine, köylerine dönemeyeceklerini anlamışlar. Bulundukları yüce dağın ormanlarında tüm sığır ve koyunlarını kesip güneşin altına sermişler. Gelecek kötü ve dar günler için pastırma yapmışlar. Bir yandan da büyük kazanlarda herkese yetecek kadar kavurma ve etli bulgur pilavı yapılmış. Adamın biri yüksek sesle bağırıyormuş. Hepsini kesin yiyin, ölmeden önce yiyin. Siz yemezseniz hepsi Abdal Musa'nın cinlerine kalır. Sizin malınızı onlar keser yer. En iyisi mi kendi malınızı başkasına bırakmayın, kendiniz yiyin diyormuş. Aynı gün canı gibi sevdiği benekli minik kuzusunun da kesildiğini duymuş Ece. Küçük kızı ağlamaya başlamış. Köylüler küçük kıza, biz can derdindeyiz, insanlar her gün kurşunlanıyor, sen kuzu derdindesin deyip onu avutmaya çalışmış. Halk ozanı Hece'ye saz çalıp türkü söylemiş. Ertesi gün köylüler küçük gruplara ayrılıp derin vadideki mağaralara yönelmişler. Küçük kızın tüm ezberti, hısımları yani babası, annesi, kardeşleri, amcaları ve onların hanımları, çocukları dağın doruğuna doğru tırmanmaya başlamışlar. Kanter içinde bir büyük mağaraya ulaşmışlar. Kalabalık bir kafile 4-5 hafta bu mağarada kalmış. Tüm köyleri yakan Abdal Musa'nın askerleri ise bölgeye karargah kurmuş ve geri çekilmiyormuş. Boz elbiseli cinlerin dürbünlerine yakalanmamak, yerlerini gizlemek için özellikle gündüzleri tuvaletle dahil bütün ihtiyaçlar bu büyük mağaralarda giderilmek zorundaymış. Mağaraları dayanılmaz pis kokular sarmaya başlamış. Yatak yorgan yokmuş. İnsanlar sıcak bir yemeğe, yumuşak bir yatağa hasret kalmışlar. Hazır adağı dayanmaz. Mağarada yiyecekler de azalmış. İnsanlara ölmeyecek kadar azık veriliyormuş. Gün geçtikçe açlık dayanılmaz bir sorun olmaya başlamış. Geceleri kupkuru yerde yatmak zorunda kalan insanların kemikleri sızlamaya başlamış. Çocukların açlıktan derileri büzülmüş, avurtları çıkmış. Bir akşam oturup tartışmışlar. Bu kadar kalabalık insanı bu dağlarda beslemek imkansızdır diye düşünmüşler. Yasak mıntıka dışında kalan, sürgün edilmeyen köylerde babaları, kardeşleri, akrabaları bulunan Dersimliler varmış. Dağdaki kadınları, çocukları ve yaşlı erkekleri gecenin karanlığında diğer bölgelerdeki akrabalarının yanlarına göndermeye karar vermişler. Küçük kızın babası Kemer Ağa o gece kendi karısı ve çocukları da dahil aşiretin tüm ihtiyarlarını, kadın ve çocuklarını yasak mıntıka dışında kalan Yusufanlıların bir köyüne götürmüş. Köydeki eski dostlarına, akrabalarına, kivralarına paylaştırmış. İhtiyarlar, kadınlar, çocuklar mağarada geçen uzun haftalardan sonra bir gece yarısı akrabalarının köylerine inince ilk defa sıcak bir yemek yemişler. Sıcak su ile yıkanıp hasret kaldıkları yumuşak döşeklerde rahatça uyumuşlar. Köyleri yakılan ve aileleri darmadağınık olan boynu bükük insanların karnı tok, yeri sıcak olsa da kendileri yine hüzün içindeymiş. Dağda hayatı tehlikede olan babalarını ve akrabalarını düşünürlermiş bu aileler. Köyde birkaç gün kalmışlar. Birkaç gün sonra Abdal Musa'nın askerleri Hecegil'in kaldığı Yusufan aşiretinin köyünü basmışlar. Dersimli Selvi salonda hikayeyi en içten duygularla anlatmaya devam ederken dışarıda yağmur hızını arttırdı. Camları dolu gibi dövmeye başladı. Dışarıya karanlık çökmüştü. Camlardan şimşeklerin parıltıları görünüyordu. Yıldırımların yankısı camları titretiyordu. Ankaralı Betül yine dayanamadı. ''Sen Abdullah Paşa demek istiyorsun.'' diye söze katıldı. ''Selvi, moment, yine aklımı karıştırdın. Hangi paşa olduğunu ben ne bileyim? Dersim'de Abdal Musa diye bir keramet sahibinin milyarlarca kötülük yapan askerleri olduğuna ve Abdal Musa'nın bu askerlerini istediği zaman istediği dağa indirebildiğine inanılır. İşte bu Abdal Musa o dönemde kötülük yapan askerlerini Dersim'in bütün köylerine, bütün dağlarına indirmiş. Dağ taş, karınca gibi asker kaynıyormuş. Az önce söylediğim gibi bu askerlerden bir kısmı küçük Hece'nin akrabalarına ait olan köyün etrafını sarmış. Askerlerin komutanı köyün erkeklerini meydana toplamış. Bu köyde eşkıyaların, haydutların aileleri saklanıyor. Hepsini toplayıp getirip bize teslim edin. Alıp götüreceğiz. Kaçakları evlerinizde sakladığınızı bize ihbar ettiler diye Yusuf Hanlılara kızmış. Köyün yaşları doğrudur komandan bey. Ama bunlar bizim akrabalarımızdır, kızlarımız, bacılarımızdır. Hem de bu kadınların, çocukların suçları yoktur. Devlet bunları aramıyor. Bunların babaları dağdadır, gidin yakalayın. Bizim köyden dağa kaçan bir tek kişi bile yoktur. Bunları şimdi alıp ne yapacaksınız? Nereye, hangi hapishaneye sığdıracaksınız? Biz bunlara kefiliz ve size istediğiniz gün teslim ederiz. Namus ve şeref sözüdür demişler. Bu akrabalarımızı bize bağışlayın diye yalvarmışlar. O anda kadınlar ve çocuklar korkudan tir tir titremeye başlamışlar. Küçük Ece korkudan annesinin arkasına büzülüp saklanmış. Havaya yine kara duman çökmüş. O an ortam çok gerilmiş. Zor durumda kalan, çıkmazda olan, onurlarını korumak isteyen köyün erkekleri kara kara düşünmüşler. O anda komutan ise bu kadar çok insanı nasıl besleyip barındıracağını, ne yapacağını bilememiş. Bir ağlayan bayanlara, bir üzgün bebelere, bir de yüksek dağlara bakmış komutan. Onları köyde bırakıp gitmiş. Dağdakiler bazı geceler gizlice çocuklarının yanına iner, hasret giderirlermiş. Küçük kız Hece gece yarısı yarı uykudayken hayal mayal babası Kamer'i karşısında görünce ne olduğunu anlayamazmış. Bu köye sığınmak zorunda kalan aileler aylarca erkeklerinden babalarından ayrı perperişan olmuş ama başkalarının yanında buruk bir yaşamışlar. Bu sığıntı, bu buruk yaşamdan kurtulmak için her gün dua edip dururlarmış. Bu köyde sıkıntılar içinde 10 güne yakın bir zaman geçmiş. O yıl Temmuz ayının son günleri çok sıcakmış. Öğle güneşinin diklemesine gelen kızgın ışınları köyün kayalarını kızgın demire çevirmiş. Küçük kız çıplak ayakla taşlara basınca ayağı yanıyormuş. İşte böyle bir gün şişman, orta boylu, kara suratlı, dersimli bir milis yanındaki adamlarıyla ve askerlerle köye gelmiş. Köy muhtarını ve tüm köylüleri meydana toplamış ve yüksek sesle ''Komutanın kesin emri var. Evlerinizde misafir kalan tüm demenanlıları bize teslim edeceksiniz. Bir çocuk bile saklayan olursa kurşuna dizilir. Siz beni tanıyorsunuz. Ben de bu köy halkının hepsini ve dağdan yanınıza gelenleri tanıyorum. Eğer ölmek istemiyorsanız hepsini teslim etmek zorundasınız.'' demiş. O anda tüm köylülerin omuzlarına dünyanın en ağır yükü binmiş. Sıkıntıdan, sinirden kaşlar çatılmış, yüzler asılmış, sararmış. Çaresiz insanlar yine hüzne boğulmuş. Özellikle köyün erkekleri yine kara kara düşünmüşler. Mihmanlarını teslim etseler bu tavır Dersim törelerine sığmaz. Bunu komşu köylere, dağdaki akrabalarına, çocukların babalarına yani kivralarına, müsahiplerine nasıl anlatacaklar? Nasıl onların yüzüne bakacaklar? Tüm ermişlere, bu dağlardaki evliyalara nasıl hesap verecekler? Teslim etmeseler misafirlerle birlikte tüm köy kurşuna dizilecek. Kadın erkek tüm köylüler. Dersim'de Hafiye'ye kendi dilleriyle yalvarmaya başlamışlar. Bizi Munzur Baba'ya bağışla. Her aileden bir yetişkin al yeter. Bu kadar insanı, bu sebilleri ne yapacaksınız? Bu bebekler konuşamaz, sorgu sual yapılsa ifade veremez. Köyün güçlü kuvvetli bir delikanlısı küçük bir çocuk gibi Hafiye'nin önüne diz çöküp yalvarmış. Biz kivrayız, kivralık hakkı kardeşten de ileridir. Sen şu yaşlı beyaz sakallı dedemin kucağında büyüdün. Biz pirin huzurunda birbirimize ikrar verdik. Pirden gulbank duası aldık. Sen kivranın sözünü kıramazsın. Ak sakallı kivran sana çocuk gibi yalvardı. Hiç olmazsa küçük çocukları ve şu yaşlı neneleri ak sakallı kivrana bağışla. Kivran'ı ele güne karşı rezil etme demiş. Askerlerin emrinde ve gözetiminde olan Hafiye utançtan, eziklikten, korkudan dolayı tir tir titriyormuş. Söz dinleyecek durumda değilmiş. O an eli kolu bağlı kalan köylülerin, onurları kırılan dal gibi delikanlıların belleri bükülmüş. Yer yarılsaydı yerin dibine girseydik diye düşünmüşler. Köye sığınan kadınlar, bizlere Munzur Baba'ya, Düzgün Baba'ya bağışla, sen bir yolunu bulabilirsen Kivra demişler. Bir genç, Nalov kore kore ma haksi bakıskı, yani ulan kara kara, bizi Allah'a bağışla demiş. 1938'de 7 yaşına giren küçük Ece ve diğer küçük çocuklar annelerinin sararan yüzlerinden, korkulu gözlerinden, akan gözyaşlarından çok kötü bir şeyler olacağını sezmişler. Ama ne gibi kötülükler olacağını anlayacak yaşlarda değilmişler henüz. Bazı bebeler anaların üzüntülerini, korkulu gözlerini, ağıtları, ağlaşmaları görünce kendileri de korkuya kapılıp ağlamaya başlamışlar. Kara yüzlü Hafiye, Dımılki, Zazaki diliyle, benim içimden de kan akıyor, benim ciğerlerim de parçalanıyor. Fakat mümkünü yok, çözümü yok. Allah canımı alsa da kurtulsaydım, ben de çıkmazdayım. Hakkes sas mekero, saskeno kas mekero. Yani Allah kimseyi şaşırmasın, şaşırırsa da süründürmesin. Allah beni hem şaşırtmış hem de süründürüyor. Ben bunları yaparken haz mı alıyorum sanki? Ben dağdaki erkeklerin tek bir çocuğunu, hatta kundaklık bebeği bu köyde bıraksam beni ihbar eden olur. Beni hanginiz kurtarabilir? Kurşuna dizilmeye de razıyım. Fakat hemen kurşunlamıyorlar. İşkence yapılırken özellikle benim gibi milis olanlara seyrettiriyorlar. Gözümle gördüm. Birisinin ayak tabanlarını yarıp tuz doldurdular. Diğerinin kulaklarını kestiler. Bunu yapanlar da acıma hissi yok. İşkence yapmaktan zevk alıyorlar. Ben bu tür işkencelere dayanamam. Erkekleri dağda olan Demenan aşiretinden bir kundaklık bebek bile bu köyde kalmayacak demiş. Küçük Ece'nin ve küçük çocukların anneleri, neneleri kara yüzlü adama ağlayarak yalvarmışlar. Ağlamaktan gözler kan çanağına dönmüş, bazıları ayaklarına kapanmışlar, hiç fayda etmemiş. Kara yüzlü adam, ben emir kuluyum, bir hata yaparsam kedinin fareyle oynadığı gibi benimle oynarlar. Ayaklarının altına alıp bir fare gibi çiğnerler, ezerler. Hem belkim de bu kadınlara, çocuklara bir şey yapmazlar, sadece ifadelerini alıp bırakırlar demiş. Belkim bir şey yapmazlar diyen kara yüzlü adam söylediğine kendi de inanmıyormuş. Çünkü daha önce toplatılan köylülerin feci akıbetlerini biliyormuş. Başka bölgede yapılan toplu kıyımları, katliamları Sağır Sultan bile duymuş. Ama zavallılara yardım eden yokmuş. Bir umut, bir çıkar yol bulamamışlar. Muhbirler, hafiyeler ile boz elbiseliler, ağıllardan koyun toplar gibi evlerdeki misafirlerin hepsini toplayıp yola dizmişler. Götürülenler geride kalan köylülerin kardeşleri, bacıları, kivraları, müsahipleri, akrabalarıymış. Onlar köyden ayrılırken sanki ciğerlerinin, yüreklerinin bir parçası bıçakla kesilip götürülmüş gibi köyde kalanlar acılara gark olmuş. Bacaklar gövdeleri taşıyamamış, birçoğunun dizlerinin bağı çözülmüş, yerlere çökmüşler. Dersim diliyle dertli ağıtlar yakmışlar. Öyle bir şin şıvan başlamış ki, yürek acısıyla yakılan ağıtlara, iniltilere sabır taşı bile dayanamazmış. İnsanlar beddualara başlamışlar. Kan kusacalar, inşallah iyi gün göremezler, inşallah ailesine kavuşamazlar. Çok itikatlı bir kadın, inşallah Düzgün Baba'nın toplarına çarpılırlar diye beddua etmiş. Bir yaşlı kadın, belki de Bozatlı Hızır imdada yetişir diye konuşurken korkudan zangır zangır titriyormuş. Diğeri, ey Düzgün Baba, sihirli toplarını hangi güne saklıyorsun? Bundan daha beter gün var mı diye ziyarete yalvarmış. Köyün en yaşlısı olan uzun boylu, kamburlaşmış, yılların çilesiyle alnı kırış kırış olmuş, beyaz sakallı dede akan gözyaşlarıyla yönünü Düzgün Baba'ya dönmüş. Ay Düzgün Baba, Osmanlı'nın torunları örf, adet ve töre tanımıyor. Suçsuz bebelere, hamile kadınlara bile eziyet ediyor. Yapılanları görüyorsun. Sana akıl verecek değilim, sen işini bilirsin demiş. Ablası götürülen bir genç, askerin önünde gezen hafiyelere, milislere beddua etmiş, lanetler okumuş. İnsafsızlar, şeytan dölleri diye hakaretler yapmış ve ağza alınmayacak küfürler savurmuş. Eskiden tüm suçu ihbarcılara, hafiyelere yüklerdim ama şu andaki bilgimle düşünüyorum dedi Selvi. Kendi ana dilleriyle hafiyelere, milislere küfreden, beddua eden saf Dersim halkının dünyada dönen dolaplardan, hilelerden hiç haberi yokmuş. Elbette ki hafiyeler, milisler korkak köpektir, sünepedir. İkrarına kötülük edecek kadar adileşmiştir. Ama bu kadar baskı ve işkence altında bırakılan, tehdit edilen muhabirler de çıkmazdaydı. Askerlere yanlış bilgi veren muhbirlerin gözleri önünde anasının, bacasının, karısının ırzına geçildiğini gören bu kişiler de çaresizdi. Bu kötü ve ağır şartlar altındaki her halkın içinden kişiliksiz, korkak insanlar çıkabilir. İt gibi yaltaklanmaktansa direnmek, ölümü tercih etmek onurlu bir yoldur. Onurlu yolu seçenler destanlaşırlar. Ama her toplumda, her halkın içinde korkakların da bulunacağını unutmamak gerekir. İnsanlığın hem iyi hem çirkin yüzünün olduğunu bilmek gerekir. Önemli olan tüm dünyadaki şiddete, vahşete, kaba kuvvete karşı tedbirler, önlemler almaktır. Eğer savaşa, şiddete ve işkencelere karşı dünya çapında köklü bir çözüm bulunmazsa daha çok adilikler olur. Daha çok masum çocuklar, tomurcuk güller solar. Daha nice analar dertli ağıtlar yakar. İnsanlık sürekli zulümlerden dolayı inler. Söylenecek çok şey var ama ben yine esas konuya döneyim, dedi Selvi. 8. ayrımın sonu. Sayfa 82.